Yayındayız.
Okey, güzel.
Evet, öncelikle bugün konuğumuz bizden daha büyük. Yani gerçekten birçok anlamda başarısıyla da herhalde bugüne kadar aldığımız CV'si en dolu konuklarımızdan biri. Utandırmak da istemiyorum hocam sizi ama Chris Stevens'ın bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
İstanbul'dan katılıyorsunuz bugün.
Evet.
İstanbul'dasınız. Hocam aslında ben böyle biraz sizin hakkınızda ufak bir araştırma yaptım ama hani benim sizinle tanışıklığım 2003 yılındaki Matematik Dünyası dergisinde yazdığınız bir yazıdan geliyor. O köşeyi dönen robot Ali Nesin'le birlikte yazdığınız bir yazı vardı. O zamanlar ben lisedeydim. Üniversiteye hazırlanmaya çalışıyordum. Arkasından da fizik okudum zaten. Matematiğe olan ilgimden
Evet.
dolayı birazcık da.
Ne güzel.
Ama şöyle çok kısaca bir bahsedersek sizden. Londra'da doğdunuz. Yani aslında İngiltere doğumlu olduğunuzu biliyoruz. Üniversiteden sonra, pardon, liseden sonra bir sanırım bir IBM'de ufak bir süre çalıştınız.
Evet.
Yanılmıyorsam.
Evet.
Arkasından Cambridge Üniversitesi'nde matematik lisans ve yüksek lisans oldu.
Evet.
Arkasından da Edinburgh Üniversitesi'nde yapay zeka konusunda çalışmalarınız olmuş. Daha sonra bir Türkiye'ye geldiniz, yanılmıyorsam. Ne zaman, o 90'lı yıllarda mı oluyor hocam?
Çok ya. Önce İngiltere'de epey bir zaman piyasada çalıştım. Yani hem de Reuters'ta çalıştım bir uzun süre. Ondan sonra kendi küçük şirket, ufak şirket, tek kişilik şirket kurdum. O da piyasada işler yapıyordum. Bir program yazdım, ürün yazdım ve satıyordum. Bir startup gibi bir şey ama büyütmedim. Sadece parayı kazanıp ondan sonra Türkiye'ye geldim 91'de.
91'de Türkiye'ye geldiniz. Ondan sonra bir
Evet.
sanırım Yeditepe Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde dersler verdiniz.
Evet.
Arkasından bir Bilgi Üniversitesi var yanılmıyorsam. Bilgi
Evet.
Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri bölümü, bölüm başkanlığını bir süre sürdürdünüz. Şu sıralarda en son sizi tanıdığımız, yani bildiğimiz kadarıyla Nesin Matematik Köyü'nde lise ve lisans düzeyinde bilgisayar bilimleri dersleri verdiniz sanırım.
Aynen.
Yani sanırım o yazın gerçekleşen bir proje.
Evet.
Onun dışında hocam başka neler var? Var mı atladığım bir şey?
Vallahi
Çok şey olmalı.
yani başka ne bir arka planda sağa sola seminer veriyorum bir şekilde bir şey insanlara yardım etmeye çalışıyorum ve yani arka planda bir şeyler yazıyorum, makale yazıyorum, bir kitap yazıyorum vesaire. Yani öyle bir şeyim var. Çünkü yaşım büyük. Yani artık her gün içi gidip gelmiyorum.
Ne üzerine kitap yazıyorsunuz hocam şu anda?
Teknoloji.
Teknoloji üzerine.
Evet. Teknoloji.
Peki hocam şeyden biraz bahsedebilir misiniz? Nesin Matematik Köyü'nde neler oluyor orada? Yani ne gibi çalışmalar oluyor? Yani aslında biz baya bir şeyler duyuyoruz ama hiç fırsatımız olmadı oralara gitmeye. Sizin belki hani oraya gitmiş, orada eğitimler vermiş birisi gibi
Vallahi
neler
bekleriz.
yaşanıyor orada?
Çok inanılmaz güzel, muhteşem bir yer. Yani tabii ki Ali Nesin baştan beni bir üniversiteye işe alan Ali Nesin idi. Baştan böyle bir beraberliğimiz oldu, bir arkadaşlığımız oldu. Yani neredeyse köy kurulur kurmaz orada dersler vermeye başladım. Çok güzel bir yer. Yani her yaşa matematiği sevindiren bir kurum. Yani burada günübirlik giden ilkokullar var. Ondan sonra yazın bir lise programı var. Her yaz oradan binlerce lise öğrencisi geçiyor. Geliyorlar, 2 hafta kalıyorlar. Haftada 6 gün, günde 8 saat ders giriyorlar. Yani korkunç bir şeyin altında. Ama çok inanılmaz güzel bir yer. Çok özenle tasarlanmış bir yer ve havası, ruhu, her şey çok güzel. Liseliler yanında lisans programı, yüksek lisans, işte post doktora, yabancı de hocalar geliyor, seminer veriyorlar, ders veriyorlar. İnanılmaz güzel bir hava. Dünyada benzeri varsa bilmiyorum. Yani tahmin ediyorum. Yok çünkü ben bir sürü, yani biliyorsun burada bir uluslararası ödül aldılar. Matematik köyü. Demek başka kimse demiyor. Yani bizim ülkemizde benzer bir şey var. Yok. böyle bir şey. Çok özenle tasarlanmış. Yani Şirince'nin köyünün bir kilometre uzaklığında bir dağda, yani ağaçların içinde tasarlanmış. Bütün binalar gerçek taş. Yani kaplama beton değil, gerçek taştan yapılmış binalar. Çok özenle yapılmış bir yer. Oradaki öğrencilerle olan ilişkiniz, hocalar arasında ilişkiler çok güzel. Yani burada bu yaz iki haftalık bir programcılık ve cebir dediğimiz bir liselere yönelik bir kurs. Ayrıca bir Lambda Kalkülüsü ile ilgili bir lisans düzeyinde bir kurs vereceğim. Ama o aslında matematik köyünde yer kalmadığı için aşağıda bir tiyatro medresinde veriliyor. Ama aynı ortam. Yani o tiyatro medresi yani benzer bir kurum. Sadece matematik köyün olduğu yokuşun dibinde kurulmuş. Yani yan yana kurulmuş başka bir kurum. Aynı benzer aktiviteler. Çünkü artık matematik köyünde sadece matematik yapılmıyor. Felsefe yapılıyor, sosyoloji yapılıyor, mimarlık yapılıyor. Bir sürü de seramik atölyesi var, bir sürü şey. Çok güzel bir ortam. Yani gel gör diyorum. yani katılmayı düşünen de gel katıl diyorum. Ama maalesef tabii ki herkesi kabul edemiyoruz. Yani bizim 25 kişilik kontenjan için 100 öğrenci başvurdu. Bugün mektupları yolladım. Yani maalesef sizi kalabilirsiniz, üzülme diye bir mektup yolladım bugün. Yani çok üzülerek gönderdim ama yani daha fazla yapamıyoruz. Yani personelimiz yetmiyor.
Evet.
Hatta belki şey yapabiliriz değil mi? Bir code fiction olarak biz de böyle bir şeye böyle bir şey yapmayı düşünüyorduk. Böyle üniversitelere gidelim, hani sektör tecrübemiz var. Biraz onlardan bahsedelim diyorduk. Belki öyle code fiction olarak biz de oralarda bir şeyler yapabiliriz. Belki yani yardımcı olmak.
Olabilir tabii. Olabilir. Yani iki sene önce işte biz burada bir oyun yazdırıyoruz. İki oyun yazdırıyoruz çocuklar iki hafta boyunca. Geçen sene değil, bir önceki senede kim geldiler? Şimdi 1 milyar dolar satılan bir oyun firması var Türkiye'de.
Gram Games acaba?
Gram Games o. Onlar geldiler. Yani bir gün onlar geldiler ve çocuklarla ilgilendiler. Yani kendi nasıl yaptığını, kendi sorunları işte burada galiba Unity kullanıyorlar. Böyle bir şey yaptılar bizim çocuklarımızla. Son gün. Yani çok, o da çok güzel oldu.
Evet, gerçekten çok. Yani aslında bir ütopya tarif ettiniz.
Evet. Ütopya gibi. Yani burada yani galiba geçen sene ya da bir önceki sene böyle bir şey fark ettim. İki hafta bitti, gidiyorum. Tabii ki odanın ayrılmaktan üzülüyorsun. Yani minibüsü binip Selçuk iniyorsun. Ondan sonra normal otobüsü binip eve gidiyorsun. Ve düşündüm. Yani acaba minibüs için param var mı? Ve hiçbir farkı değil. Cüzdanımda kaç para olduğunu bilmiyordum. Çünkü iki hafta boyunca hiç parayı ilgilenmedim. Yani Manastır'da yaşamak gibi. Yedide kalkıyorsun, kahvaltı gidiyorsun, 8'de ders gidiyorsun. Her şey çok hoş oluyor. Ondan sonra yemek yiyorsun. Ondan sonra bir daha ders gidiyorsun. Ondan sonra bir daha yemek, bir daha ders. Ondan sonra çok memnun bir şekilde yatıyorsun. Tekrar yedide kalkıyorsun, kahvaltı gidiyorsun. Hiç param var, bütün bu dertleri hiç düşünmüyorsun.
Gerçek bir ütopya.
Güzel. Çok çok mutlu oluyorsun. Ya ben inanılmaz mutlu oluyorum orada.
Ne kadar güzel hocam.
Evet.
Ne kadar güzel. Ama şimdi şeyden bahsettiniz hocam. İşte yeterli kapasitemiz yok dediniz.
Evet.
Çok normal olarak. Çünkü kısıtlı imkanlarla bu kadar olabiliyor.
Evet.
Asıl bu eğitim yükünü çekmesi gereken kurumların üniversiteler olduğunu biz zaten biliyoruz. Bu noktada teknoloji konusuna değinmek gerekirse, üniversitelerde geliştirilen teknolojilerin endüstriye aktarılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuda bir gelişme var mı veya bu konuda daha iyi neler yapılabilir? Üniversitede, akademide yer almış bir insan olarak orada gelişmiş teknolojinin endüstriye transfer olması için ne yapmak gerekiyor hocam?
Vallahi o tarafı çok iyi bilmiyorum. Çünkü ben yani yayına girmeden önce söylüyorum. Ben akademisyen falan değilim. Ben üniversitelerde 25 sene boyunca ders vermiş biriyim. Yani araştırmacı bir akademisyen değildim. Yani teknolojinin araştırılması bence yapılıyor. Ben yani yakından bildiğim bir konuda benim ilgilendiğim alan daha fazla yani eğitim, lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitimi. Yani ne derecede Türkiye'de teknoloji üretiliyor, bazı teknoloji üretiliyor ve bence de aktarılıyor. Çünkü bu o teşvik edilen bir şey. Hı-hı. Teşvik edilmeyen şey eğitim. Dolayısıyla benim değerim bu.
Asıl problemi orada görüyorsunuz yani. Eğitim kısmında asıl sıkıntı.
Evet, orada da problemi var. O problemi yani yakından çok iyi bilmediğim için orada yorum yapamam. Ama eğitim konusunu çok iyi bildiğim için, onun için uğraştığım için benim derdim o.
Peki hocam, tam bu noktada bir soru sorabilir miyim ben? Tam bu konuyla ilgili. Şimdi aslında birçok kişiyle konuşuyoruz sektörden, yazılım sektöründen. Herkesin derdi, özellikle yeni mezun arkadaşların ya da işte son sınıf öğrencilerin, üniversitelerdeki son sınıf öğrencilerin, özellikle bilgisayar mühendisliği ya da bilgisayar bilimleri okuyan kişilerin derdi genelde sektörde yer edinebilmek. Yani mezun olduktan sonra iş bulabilmek ve sektörde o üniversitede öğrendiklerinin ne kadarını kullanabileceği dahilinde kaygılar yaşıyorlar. Ve birçok kişinin genel görüşü Türkiye'de üniversitede özellikle bilgisayar bilgisayar bölümlerinin yeterince sektör yani piyasaya veya bu yazılım sektörüne hazırlamadığı üzerine. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce üniversiteler üzerine düşenleri yapıyor mu? Ya da üniversitenin görevi burada nedir sizce tam olarak?
Valla bu sadece Türkiye'ye özgün bir sorun değil ama genellikle aslında üniversitelerde çok fazla bir şey öğrenilmiyor. Maalesef. Ve burada piyasaya yönelik bir şeyler yapalım, piyasaya doyuralım falan yaklaşım da işe yaramıyor. Çünkü o sözlerle bir sürü yanlış şey yapılıyor. Bence yani iki şey lazım. Bir teori ve pratik. İkisi de öğretilmiyor. Yani bir üniversite lisans için öğrenciler böyle bir sorun var. Yani ancak 4 senede mezun oluyorlar. Genellikle 5-6 uzayabilir. O süresi içinde bir sürü teknoloji değişiyor. Yani bir yerden başlıyorsun. Herkes Zen kullanıyor. 4 sene sonra Docker ve Kubernetes. Yani değişti. Yani teknoloji değişti. Dolayısıyla sadece o teknoloji merkezli bir eğitim veriliyorsun. Yani geçerliliği mezun olunca bitmiş gibi eski Microsoft mühendis sertifikaları veriyor da iki sene sonra iflas ediyorlardı. Yani iptal oluyorlardı. Ben bunu benzer bir eğitim vermiş oluyor. Oluyorsun. Dolayısıyla burada temel bilimsel bir eğitim vermek lazım. Bu da piyasa bahanesiyle iptal ediyorlar. Ondan sonra yani genellikle böyle bir şey oluyor. Piyasa ne istiyor? Java istiyor. Baştan Java üretiyor ama Java nasıl kullanıldığını bilmiyorlar. Çünkü o bir üniversite hocasının işi değil, bilmiyor. Onun araştırma alanı var. Diyelim ki ne bileyim doğal, Türkçe'de doğal işleme. Onu merkezli, onu konuda yayın yapmak istiyor. Ondan sonra onu bir Java dersi veriyor. Yani bir kitap alıyor, bir yerden bir slide'lar indiriyor. Başka bir üniversite slide'lar indiriyor. İşte bir ders girip çıkıyor. Onun tek derdi minimum eforla bu dersten çıkmak ve öğrencilere kolay bir sınav vermek. En sonunda ne oluyor? Hiç kimse hiçbir şey öğrenmiyor. Hoca da öğrenmiyor, öğrenciler de öğrenmiyor. Yani öğretilir ve öğrenilir gibi yapılıyor ama hiçbir şey olmuyor. Yani bunu çok gördüm. Ve burada bu işin yani programı dilleri teorisi, algoritma teorisi bunlar da doğru düz öğretilmiyor. Yani bunlar önemli bir altyapı. Çünkü bunlar biliyorsan, yani bir sürü, şimdi bütün dil manzarası değişiyor. Program dili manzarası değişiyor şu anda. Yani Rust, Go, Swift, TypeScript, yani Haskell, bu tümler geliyor. Bir sürü şey, yeni dil manzarası değişiyor. Geliştirme manzarası değişiyor. Yani continuous integration, işte Docker, Kubernetes, işte bütün bu şeyler. Yani bunların dersi yapmak yanlış. Bunların dersi yapılmaz. Yani bence programı dili dersi yapılmamalı. Hı-hı. Ama ne yapacağız? Burada yani eğitim verecekse o zaman çağdaş şeylerle, araçlarla bu dersler, örneğin algoritma dersi verilecekse çağdaş bir programı değil. Ama öğrencilere git dersi hiç hayatımda hiç vermedim. Ama bütün derslerimde git kullanacaksınız dedim. İşte ödevler gitle teslim olacak. İşte bütün ders malzemesi bir git reposunda, yani onu kullanacaksınız. Yani ve tabii ki kendi bilgisayarına Linux yükleyeceksiniz. İşte bir belge yazacaksınız, LaTeX yazacaksınız. Ya bunlar araç, bunlar ders değil. Ama bunlar kullanarak tabii ki her şey, herkes çok önemli beceriler öğreniyor. Sadece saf o şey öğrenmek değil, ama sana diyeceğim ki git kullanacaksın. Sana hiç yardım etmiyor. Git öğren diyor. Yani ben nasıl öğrendim? Ben nasıl öğrendiysem sen git öğren. Yani burada internette kaynak var. Yani burada yani koca bir öğrencisin, yani yetişkinsin, yapabilirsin. Ve yani öğrenciler bu modu girdikten sonra gerçekten yani hayata hazırlanmaya başladı. Ama esas üniversitenin işi bunları öğretmek değil, ama bir teorik altyapı vermek. Ama bu konuda çok yetersiziz. Ve yani bakıyorum bütün, yani sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, İngiltere'de herkes bu konuda dertli. Ve görüyor ki bu bilgisayar bilimli ya da mühendisli eğitim çok yetersiz. Ve yani en sonunda mezun olan bir şey öğrendiyse büyük ihtimalle tek başına öğrenmiş.
evet hocam, buna katılıyorum gerçekten.
Ve yani kendime de bakıyorum. Yani oturdum, arkadaşlarla oturdum, bakıyor. Bu da. Yani hala eski mezunlarımız, parlak olanlar, yani onlar Türkiye döndüklerinde beni çağırıyorlar, gidip yemek yiyoruz vesaire. Yani çok hoş karşılıklar. Onda Yahoo'dan, Facebook'tan, bunlar çalıyor, Twitter'dan geliyorlar. Hı hı. Şey yapıyoruz. Ondan sonra diğer öğreten arkadaşlar da ne yaptık bu çocuklar için? Yani bir şey mi yaptık? Yok, o öğrenciler bir odaya kitaplarla beraber kapatsaydık yine de öğrenirdi. Diğer öğrenciler için ne yaptık? Ya hiçbir şey yapamadık. Şimdi pazarlık bölümlerinde çalışıyorlar. 2.0'lı mezun olanlar var ya.
Evet.
Onlar için bir şey yapmadık. Daha ne yaptık ki o zaman? Yani 25 senedir ders veriyorum. Ne yaptık ki? Ve tek diyebileceğim şey bu. Ve bu başarılı mezunlardan alan yansıma, yani o bir şekilde bir ilham. Yani bunu yapabilirsin, bunu takip et, bunu bak. Yani bir yaklaşım, bir ilham. Yani bir şey, yanlış bir fikir var. Sanki bilen biri bir şey anlatıyor, öbürü öğreniyor. O hiç olmuyor. Evet. Olmuyor.
Şimdi hocam...
Böyle öğrenilmiyor.
Evet.
Yani öğrenmek için öğreneceksin.
Kesinlikle katılıyorum hocam.
Ondan sonra benim rolüm nedir? O kitap çöptür, bu kitap iyidir. Bu kitaptan çalış. Bu yaklaşım işe yaramaz, bu yaklaşım iyidir. Buradan çalış. Yani bunu yapsana, bu dil öğrensene. Yani bu proje yapsana. Yani bu kadar, yani öğretmek olmuyor. Ve ben görüyorum, yani en hoş, hocalıktan en hoş şey, ya 20 sene sonra gelen e-posta. Hocam, bugün seni hatırladım ya, böyle böyle bana yaptım, tabii ki hep unuttuğum şeyler. Böyle yaptım, ondan sonra yolu girdim. Ondan sonra şimdi burada Oracle'da yüksek bir yerde çalışıyorum falan. Öyle şeyler yazıyorlar. Ben bakıyorum ne yaptım? Yani bunlara bir ders mi verdim? Yok. Bir şekilde bunların takıldığı bir noktayı aşmaya yardım ettim. Yani doğudan gelen, üniversite gelmeden, Marmara Üniversitesi'de o 92'de, yani doğudan gelmiş bir öğrenci, hayatında bir bilgisayar uzaktan bile görmemiş bir öğrenci, birinci sınıfta boğuluyor. Yani bir şeyler yaptım onu, yani sen yapabilirsin diye ikna ettim. O bir başarıydı ama yani bir şey öğrettiğim de değil. Yani onlar bir tekniklerle yani bunu yapabilirsin. Yani taktikler kullandım ama yani budur eğitim. Yani gerçekten olan şey bu oluyordu. Neyse. Biraz konuyu dağıttım ama.
Yok yok hocam, aslında tam nokta atışı oldu. Yani aslında bunu biraz da duymak istiyorduk. Özellikle yani şimdi bize çok fazla soru geliyor bu konuyla ilgili. Bizim aslında bir tane daha yaptığımız farklı bir podcast var. Orada da gelen soruları cevaplıyoruz ve en çok gelen soru öğrencilerden hep kaygılılar. Yani geleceğe dair çok karamsar bakıyorlar. Şey diye korkuyorlar. Yani ben ne yapacağım? Üniversiteden mezun oldum. Nasıl iş bulacağım? Birisi neden bana iş versin? Çünkü ben hiçbir şey öğrenmedim üniversitede diye düşünüyorlar ama
böyle e-postalar geliyorlar. Ve artık yani epey standart cevaplar veriyorum. Bir şeyler yani. Kendi web sitem var. chrisstevenson.org. Orada bir Moodle var. Bir sürü ders var. Orada tavsiyeler koyuyorum. Bu konuda dolaşıp da seminer veriyorum. Çok basit şeyler. Yani nasıl öğreneceksin? Yani bazı basit kitaplar, yani temel kitaplar, bilimsel kitaplar artı çok basit şey. GitHub'da bir hesap aç, git öğren. DigitalOcean bir server al, Linux kur, Nginx kur, Django kur, bir şeyler kurcula, öğren. Yani kurcular öğren. DigitalOcean ayda $5, ilk iki ay bedava. Yani sen bunun altında kalkabilirsin. Yani orada benim web sitemde bunu nasıl kuracağına bir çok güzel bir tutorial var. Ya da DigitalOcean'ın kendi tutorialı var. Çok güzel. Kurarsın, bozarsın. Bozarsın, hiçbir şey olmadı. Yani DigitalOcean bir server mi bozdun? Sıfırlı düğme. Bas tekrar kur. Yani bol bol şey öğrenmiş oluyorsun. Yani bunu yapan tabii ki hemen çok hızlı öğreniyorlar. O da sonra yani benim How to Design Programs ya da Structure Interpretation of Computer Programs, Principles of PLI, Program Languages Application Interpretation kitapları okurlarsa o zaman iyi bir bilimsel altyapı sahip oluyorlar aynı zamanda. Yani öyle yapabiliyorlar ve bunlar ilginç bir şekilde yani bu koca dersler yani 16 hafta çarpı 3 saat 48 saat artı yani bunların laboratuvarları da var. O kadar vakit harcıyoruz ve çok az öğrenerek çıkıyor önce bunun sonunda. Aslında bunlar da çok daha hızlı öğrenmek mümkün ve yani artık teoride böyle bir eğilim var üniversite. Teori de epey azaltmak. Hem yani algoritma dersi doğru dürüst asimptotik fonksiyonları öğretmiyor. Big O, Omega vesaire yani bütün bunlar. Bunlar önemli. Bu kavramlar önemli. Bakıyorsun yani web services kuruyor ama yani DNS'in nasıl çalıştığını doğru dürüst öğrenmiyorlar. Yani ben gerçekten bunu son yıllarda bilgide, yani bölüm başkanı değildim son yıllarda bilgide. Ben az ders veriyorlardım ama arada bir yani yeni ders, başka kimsenin istemediği dersler veriyordum. Hepsi bu yöntemle ders veriyordum ve çok güzel oluyordu. Yani bana bir ders veriyordu, sıradan bir ders. Girdim ilk hafta, öğrenciye bir anket verdim. İlk soru bu. Bir seçeneğiniz var. Ben size slide dersi verebilirim. Sınavda sadece slide'larda olan şeyleri soracağım. Hepinizi ağlı geçiririm. Seçenek A. Seçenek B. cebinden $10 çıkartacaksın ve bir şeyler öğrenmiş olacaksın. Hangisi? Yani A, şimdiden garantili A veriyorum ya da alternatif olarak biraz emek harcayarak bir şeyler öğreneceksin. SGCHO B setini seçti. Ve öyle yaptı. Yani bütün sınıfa, bir sınıfa herkese birer DigitalOcean server kurdurduk. Yani hor hor çalıştılar. Kopya çekmek mümkün değil ki. Herkesin kendi serverı var.
Evet. Hatta yani
yapıyor gibi yapamıyorsun. Çünkü elin altında bir server var. Yani bunu kuracaksın, kurulacaksın. Yani bozarsın. Sıfırdan tekrar kuracaksın. Yani çok güzel oldu. Çok eğlendik. Onlar çok şey öğrendiler. Çok güzel oldu. Ama komik olan bu. İkinci haftada bu anket nedense Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu'na ihbar edildi. bütün bölüm başkanları oturuyorlar orada diye. Ve gülüyorlar. $5 server kurulur mu? Bilmiyorlar tabii ki. Bilmiyorlar. Dalga geçiyor. Çünkü onlara göre yani çağdaş programı dili Java'dır. Yazsın istediği Java'dır. Başka bir şey istemez. Ama tabii ki bunu dediğinde bile Java'nın nasıl yazıldığını, nasıl deploy edildiğini. Yani bu, yani işte burada iki sayının toplamını Java'da yazmak var. Tek normal birinci sınıfta verilen bu absürt programlama şeylerini yazdı. Ama gerçek Java yani neyse işin yarısı bu XML dosyaları yazmak. Deploy, J2E, ciddi bir yerde. Ya bu oluyor ya da Java başka için ne kullanıyor? Android uygulaması yazmak için. Yani ve burada bambaşka bir dünya var. Bir SDK kuracaksın, bu telefonları bağlantı kuracaksın, telefonla download, programını download edeceksin vesaire. Bir sürü şey var. Yani yine de aynı şey yaptım. Yani bana bir birinci sınıf Java dersi verdiler. Ben Java herhangi bir program dilinin dersine karşıyım. Neyse böyle bana bir verdiler. O da ki yani tamam. Okey Java öğreneceğiz. Ama ya sıfırdan daha Java öğreneceğiz. Ama bunu Android öğrendim. Yani Android dersi değil. Android dersine karşıyım. Ama Android kullanmak niçin? Çünkü zorlanacaksın. Yani bir SDK kuracaksın, bulacaksın, bütün sorunlar, iletişim sorunları çözeceksin. Yani bir şekilde bundan çıkarak sadece o somut şey, Android program nasıl öğrenmiyorsun. Aynı zamanda o zorlukları bir yerden bir şeyler okuyor, aşmak öğreniyorsun. O çok daha önemli bir beceri. Çünkü o ömür boyu geçerli bir beceri. Yani ben zor bir şeyle karşı karşıya geldiğimde ben o aşacağım. Aşabilirim. Çünkü bu arada yani internet diye bir şey var. Bütün kaynaklar elim altında. Yapabilirim. Böyle genellikle yani bu az yapılıyor üniversitelerde. Dolayısıyla benim genellikle tavsiyelerim yani bana gelen birinci sınıf öğrenci diyorum yani şimdi derslerini ihmal etme. Bir mezuniyetten ihtiyacın var. TC'nin bu mezuniyetin ortalaması 3.5'in üzerinde olacak. Çünkü yurt dışında yüksek lisans ya da güzel bir işe girmek istiyorsun kimse. 3.5'in altında bu bir filtre olarak konuyor. Dolayısıyla derslerini ciddi alacaksın. Ama buradan bir şey öğreneceğini bekleme. Öğrenim sen halledeceksin.
Yani zaten
bu aynı paralelde yapılabilen bir şey.
Kesinlikle zaten düşününce sektöre açıldıklarında da zaten bunu yaşayacaklar. Yani birisi onlara Java uygulamaları nasıl deploy edilir diye göstermeyecek. Java uygulamalarını deploy etmeleri gerekecek ve o şeyle kendileri uğraşmaları gerekecek. İnterneti araştırarak kendileri öğrenecekler. Olması gereken de bu. Eğitim konusundayken hocam bizim sürekli konuştuğumuz bir soru var. Sizin de fikrinizi çok merak ediyorum. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Genelde bilgisayar mühendisliği sektöründe çoğunlukla erkek egomanyası var. Bunu hepimiz görüyoruz. İstatistiki olarak gerçekten böyle bu. Kadın yazılımcı sayısını arttırmak için bazı girişimler var. Bunları da destekliyoruz ama bir şekilde yıllardır hem Türkiye'de hem dünyada bu tam olarak istenilen yere gelebilmiş durumda değil. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nedenleri hakkında veya çözüm olarak neler yapılabilir ya da sizin deneyiminizde siz de böyle bir şeyle mi karşılaştınız okulda?
Vallahi tabii ki bir sürü şey yapılabilir ve yapıyorduk ve yapmaya devam ediyoruz. Benim Nesinköy'deki kurumu şimdi kabul ettiğimiz 25 öğrencinin 15'i kadın, onu erkek. Bilgideyken de bu konu ise üzerinde epey durduk. Yani kadın sayısını artırmak, kadınları yani bu ilk yapılacak iş, bu bizim çalıştığımız ortamda kadın düşmanı olmaktan çıkartmak. Yani bu yani kadınların rahatsız eden şeyler şey yapmak. Yani kadınların rahat dolaşabileceği, rahat katılabileceği bir ortamlar yaratmak. Yani bazı arkadaşlarımız bu, örneğin Django Girls gibi. Django Girls'in kendisi ve Django Girls gibi girişimlere de destekliyor. Bunlar hepsi çok güzel girişimler. Bir sürü kadın hocam, arkadaşımız bunlarla uğraşıyor. Yani ben görüyorum artık benim takip ettiğim, internetten takip ettiğim bir sürü aslında çok iyi rol modeli olan kadın yazılımcı ortaya çıkıyor. Kongrelerde konuşuyorlar. Yani teknik olarak çok ileri fırlıyorlar, çok ileri şeyler, örnek çalışmalar yapıyorlar bir sürü alanda. O çok güzel bir şey. Yani kişisel olarak ben yani %50 kadın kontenjanı olan bir şey minimum yapmam. Yani böyle bir şey önemli buluyorum. Ve açıkçası benim benimsediğim işte ya program tasarım ve yazılım geliştirme disiplinli ortamda sıfırdan gelen kadın öğrencilerin daha başarılı olduğunu görüyorum. Çünkü daha disiplinli çalışma eğilimleri var. Ben son iki sene Nesinköy'de gördüğümüz şey bu. Yani kadın öğrencileri 14 yaşında olsalar da daha başarılılar. Çünkü daha disiplinli çalışıyorlar. Çünkü öyle sosyalleştirilmişler. Erkekler daha dağınık ve disiplinsiz. Çünkü erkek çocuklar Türkiye'de özellikle şımartılıyor. Kimse onu disiplin etmiyor ama evde kızlar disiplin ediliyor. Yani bir şekilde buluşuk yıkıyorlar. Bir şeyler yani böyle görevler veriliyor. Ve bizim kadın öğrencimiz takır takır takır güzel programlar çıkartıyor. Çünkü o tasarım disiplini biz gösteriyoruz. Onu kullanıyoruz. Erkek öğrencilerimiz bir şey, ben kod yazacağım. Ondan sonra son cuma günü geliyoruz köyde. Kızlar sonuçlar yapıyorlar. Erkekler yine de çalışmıyor hocam falan. İşte böyle dağınık bir halde. İşte başı çıkılmaz bir karışık bir durum. Bakıyorsun kodları dağınık. İşte bizim diğer öğrencimiz kodları çok düzgün. Bütün komentler yerinde vesaire. Öyle bir durum. Yani tabii ki prensip olarak eşitlik çok önemli.
Hocam bununla ilgili bir şey okuyordum aslında bugün. Bir Harvard Business Review'da bir makale okudum. Columbia Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlar. Araştırmada kadınların erkeklere göre belli konularda, iş ortamında özellikle daha fazla volunteer yani şey gönüllü olduklarını ortaya çıkartmış yaptıkları araştırma. Yalnız şöyle çok daha ilginç bir istatistik var. Eğer yani mesela kadınlar ve erkekler ayrı ayrı gruplarda belli insentifler vererek belli ödüller vererek belli konularda gönüllü olmalarını istemişler. Sadece erkeklerin bulunduğu gruplarda erkekler gönüllü olmayı tercih ederken karma gruplarda kadın ve erkeğin olduğu gruplarda daha çok kadınlar gönüllü oluyorlarmış ve erkekler gönüllü olmamayı tercih ediyorlarmış. Böyle ilginç bir şeyde bilimsel bir araştırma da okudum bugün. Çok garibime gitti gerçekten. Yani kadınların aslında iş hayatında erkeklerden daha istekli ve daha motive olduklarıyla ilgili bir çalışmaymış bu da.
Yani tabii ki bütün bunlar işte toplumdaki eşitsizliklerin yansıması. Ve buna eşitsizliklerin ortadan kalkması lazım. Yani bunu bir şekilde bulunduğumuz her ortamda bunu kompense, yani bunu karşı bir şekilde çubuğu düzeltmek için öbür tarafını biraz kırmak lazım çubuğu. Yani burada o yüzden diyorum ki yani köyde minimum %50 kadın öğrenci koyuyoruz ama aslında yani %50 biraz fazla oluyor. Niçin? Çünkü yani düzeltmek lazım ve gerçekten bu gelenler de çok güzel faydalanıyor. Çok güzel şeyler, işler yapıyorlar. Çok güzel çalışıyorlar.
O zaman ben başka bir soruyla gideyim. Hocam, güncel bir sorunla alakalı size soru soracağım ben. Yurt dışına giden yazılımcılar hepimizin malumu. Göç sitelerinde birinci sırada yazılımcılar var. Hepimizin arkadaşları, çevresindeki yazılımcılar yurt dışına gitti. Hatta Code Fiction'da bile iki kişi şu anda yurt dışına katılıyor. Yani tabii bu tarz durumlar ülkeden bağımsız düşünülemez ama bunu tersine çevirebilmek mümkün mü sizce? Bu olacaksa nasıl olacak? Neleri değiştirmek gerekiyor?
Şimdi sesin gitti. Ben anlamadım. Neyi yapmak lazım? Anlamadım.
Bu insanları geri döndürebilmek mümkün mü? Temel olarak sorun bu.
Ne mümkün mü? Kusura bakmayın. Sesin kırılıyor.
Şimdi yurt dışına giden yazılımcılardan bahsettim. Yani hepimizin arkadaşları. Bunları geri döndürebilmek sizce mümkün mü? Eğer döndürebilirsek nasıl döndürebiliriz?
Yani sormak lazım. Niçin gittiler? Kendini sormak lazım. Yani tabii ki ekonomik sebepler var. Yani daha fazla para kazanmak var. Yani sorulunca ben buradayım. Ben gitmedim. Yani sorulunca bu soru kendi kendine cevap veriyor. Niçin gittin? Niçin burada değilsin? Ve gerçekten bir olay. Yani bizim eski çalışan arkadaşlarımız bugün görüştü. Yani o diyor ki yani artık yani ben işi alıyor. O da bir yerde yazılımcı işi alıyor. Diyor ki artık meslek lise mezunluğu, meslek yüksek okul mezunluğu alıyorum. Yani burada düzgün bilgisayar mühendisliği mezunu bulamıyorum. Çünkü hepsi gitti. Yani bu yani gitmeyen de çok şımarık. Yani para konusunda vesaire. Yani gelirse de ne kadar kalır diye sorusu var vesaire. Yani öyle şu anda Türkiye'de iş piyasası durum bu. Yani akademik ortamda da bir sürü arkadaş da yurt dışında bulunuyor. Yani sormak lazım. Ben bunun cevabını verecek değilim. Ben Türkiye'deyim.
Şimdi hocam aslında ben giden birisi olarak benim kaygım her zaman şeydi. Yani tabii ki işin bir şey tarafı var. Belli içimize sinmeyen bazı dertler var aslında. Hani bunu çok fazla işin politik tarafına girmiyorum ben. Ama tabii bir maddi tarafı var işin ama daha da önemlisi sanırım Türkiye'deki çalışma koşullarının da biraz zor olması. Yani aslında zor değil de gereğinden daha fazla şey yapması. Yani böyle sanki Türkiye'de çalışırken akıntıya karşı yüzüyormuşum gibi hissediyordum. Fakat şimdi Avrupa'da çalıştığım zaman bunun daha farklı olduğunu ve birazcık daha sanki çalışana daha fazla değer verildiğini, işte iş yaşam dengesinin daha düzgün kurulduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan. Sizce yani tabii buna muhtemelen sizin diyebileceğiniz hiçbir şey olduğunu yoktur ama aslında sanırım terk eden birçok kişi bu yüzden terk etmiş oluyor. Yani bilmiyorum Uğur, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Yani Türkiye işveren emeğin değerini çok iyi bilmiyor. Bir gelenek bu. Yani ve tabii ki çok uzun saatler oturtmaya çalışıyor. Ama bu biz biliyoruz ki bu verimli değil. Yani bir sürü şey açısından ya insanlara çok uzun saatler çalıştırmak verimli değil. Özellikle yazılımda konsantrasyon gerektiren bir iş. Ama bunun mantığını anlamıyorlar. İşte emeğin değerini bilmiyorlar. Bu da iş ortamları için yani bir sorun yaratıyor. Galiba bu piyasa koşullarda bazı işlerine bu dersi çok acı bir şekilde öğreniyorlar artık. Çünkü personel bulamıyorlar. Yani deneyimli, iş yapabilen, iş üretebilen personel zar zor buluyorlar. Yani bu açıdan DVM'ye öğrenmeye başlayacaklar ve tabii ki öyle yani herkes bunu istiyor. Ben çalışacağım, iş üreteceğim, ondan sonra patron benim değerimi göreceğim, bunun karşılığı verecek. Yani ben ilerleyeceğim iş yerimde falan. Yani burada yani patron yeğeni beni sollamayacak vesaire. böyle bir şey ister. Yani bu ve burada yani işveren gelenek olarak 91'de buraya Türkiye'ye geldiğimde ben hatırlıyorum ve bir arkadaşım oldu. O da o ilk PC'leri satıyordu Türkiye'de dolaşıp KOBİ'lere bilgisayar satıyordu. İşte gidiyordu işte ve koltuğu altında bir bilgisayarı gidiyor, gösteriyordu patrona. Yani bu yapın, yani bu yazı yazabiliyorsun, hesap yapabiliyorsun, şunu yapabiliyorsun, bunu yapabiliyorsun. Yani bir sürü şey yapabiliyorsun bu bilgisayarla. Ha tabii tabii diyordu patron. Tamam o zaman alıyoruz. Onun irisini getir. İşte onun bürosuna dönüyorlar da aynı anakart, aynı hard disk oradan çıkartıp daha büyük bir kasaya takıp götürüyorlar da satıyorlar da. Yani çünkü makinenin büyük olması önemliydi. Yani tabii ki 28 sene sonra işler biraz ilerledi ama yine de görüyorum yani Oracle'a Oracle lisansı 1 milyon dolar verecek ama PostgreSQL uzmanına ayda 10 bin lira vermeyecek patronlar var. Yani aynı iş yaptıracak. Çünkü burada işte PostgreSQL Optimizer etmeyebiliyorsun. Aynı iş yapabiliyorsun. İşte o Oracle lisansı o kadar para vermen hiç gerek yok. Yani sadece biraz emeğe para vereceksin onun yerine. Yapmıyorlar. Yani öyle bir şey var. Yani dolayısıyla insanlar görüyorlar burada geliştirilen yetenekleri yurt dışına gidince daha güzel takdir ediliyor. Galiba öğrenecekler. Piyasa koşulları benim anladığıma göre bunu gerektirecek. Yani bu alanda, yazılım alanda iş yapmak isteyen işverenler artık biraz da bu personel işi anlamak zorunda. Ve burada kendilerini, yani bu meslek yüksekokulu ya yani meslek lisesinden çıkan geliştiricileri küçümsememek lazım. Yani Özgür Yazım Günleri gittim işte bir hafta önce. Orada bir arkadaş işte oradan bu şeyden gelen iki genç geliştirici getirdiler. Biz biraz oturduk işte bir saat sohbet ettik. Kendileri çok güzel bir şekilde geliştirmişler. Yani bu eğitim, formal eğitim az ama gitmişler bir sürü şey öğrenmişler. Haskell öğrenmişler. Yani kullanmıyorlar işte iş yerinde ama öğrenmiş, meraktan öğrenmişler. Bir sürü şey öğrenmişler. Bir sürü yani acaba yazılım buraya mı geliyor, şuraya mı geliyor? Çok meraklılar. Çok internetten bir sürü şey öğreniyorlar. Yani bunlar yani birileri bu yurt dışına gidenlerin yerini dolduracaksa bunlar yani meslek lisesi ve meslek yüksek, yani programcılık meslek yüksek çıkıyorlar. Orada öğrendiklerinden değil. Yani çünkü orada çok yani orada sadece bu alana girmiş oluyorlar ama kendi kendilerine motive olan, kendi tek başına bir şey öğrenen yani ben bu iki gelen gençten çok etkilendim. Yani çok iyiydiler. Gerçekten. Böyle bir şey de oluyor.
Ya benim üç tane sebebim vardı aslında. Bir tanesi ekonomik, bir tanesi sosyal, bir tanesi de işverenle işçi arasındaki ilişki. Öyle bakınca dedikleriniz doğru hocam. Yani ve aslında çeviri duymak çok iyi oldu sizden. Çünkü biz bunu uzun zamandır konuşuyorduk. Hani beyin göçünden dolayı işte sektörde bir boşluk olacak falan. Ama dediğiniz gibi yani yeni alttan gelen jenerasyonda böyle insanların yetişebiliyor olması ve aslında parlak gençlerin yetişmesi çok güzel bir şey. Çok umut verici. Birazcık konuyu değiştirmek istiyorum buradan. Şeye dokunmak istiyorum. Açık kaynak konusuna değinmek istiyorum. Ya açık kaynak bu yani bir yazılımcının kendi kendini geliştirme noktasında çok önemli bir nasıl diyeyim kavram. Ve hani uzun yıllardır devam eden bir hareket var bu konuyla ilgili. Ve en son şimdi Microsoft da aslında bu gemiye bindi. Biraz hani oyunlar değişiyor orada. Bu konudaki düşüncelerinizi ve açık kaynağın bir yazılımcının gelişimindeki önemin hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum.
Ya tabii ki bu da bir çok önemli. Tabii ki yani 20 senedir bu double'ı çalıyorum. Özgür yazılım Türkiye'de. Onun önemi. Eğitim açısından bunun önemi. Çünkü dediğim gibi yani bana soru soran, akıl isteyen birinci sınıf mühendisliği öğrencisi ne diyorum? Bilgisayarını Linux kuracaksın. GitHub hesabı açacaksın. Git öğreneceksin. Yani DigitalOcean bir server alacaksın, sunacaksın. Önce kendi bilgisayarını Linux kurarsan orada kendi basit, en basit bilgisayarını Nginx ya da Nginx kurabilirsin. Yani lokal düzeyde bunu kurabiliyorsun. Hiç para vermeden, hiç ekstra para vermeden. Burada hepsini yapabilirsin. Niçin? Çünkü o ortamda her şey özgür. Dolayısıyla yapma imkanın var. Bu şey komut satıdan çalışmayı öğreniyorsun. Bir sürü, yani bununla yani Microsoft bir şekilde butonları kucaklayıp almak lazım ama ben gülüyorum yani. Ha Windows 10 altında Ubuntu kurabiliyorsun. Nasıl olsun? 10 sene, 15 sene önce Ubuntu kurdum bilgisayarı. Bu senden mi ki ne ihtiyacım var? Yani şimdi. Aman aman Windows 10 altında Ubuntu kurabiliyorum. Yani Ubuntu var benim bilgisayarımda. Ve yani gerçek dünyada bütün sunucular, bütün bu sistemler, hepsi yani Google Red Hat 6 ile başladı. Ve hala aslında Google sunucular Red Hat 6'dan çatallanmış bir dağıtımla çalışıyor. Yani yemeyseniz o değişmedi. Yani özgür yazılım olmadan Google olmaz, Facebook olmaz, Twitter de olmaz. Bunların hiçbiri olamazdı. Yani çünkü bütün sunucuları topladılar. Eski makineler topladılar, sunucu Red Hat kurdular, işte Linux dağıtımda kurdular. Bütün bu büyük şirketler böyle ortaya çıktı. Dolayısıyla çok komik oluyor. Yani ben görüyorum, programlardan hep her zaman anlaşılıyor. Örneğin öğrenci bana ya bu C program gönderiyor. İşte en sonunda bir getçi var. Bir fonksiyon kovar. İşte YouTube'a bakar, Türkçe'deki YouTube videolara bakarsın. Uzun uzun anlaşılır. Bu getçi niçin gerekli? Bu getçi bir Windows'un berbat bir POSIX standart olmayan bir şey. Yani programın sonunda bir getçi bir setten. Yani neyse. Standart olmayan bir şey. Konay o da bir standart olmayan bir kütüphane kavramı bu fonksiyon. Görüyorsun ki bütün bu eğitim Windows'da veriliyor. Niçin? Valla bilmiyorum. Yani bir mantık yok. Yok. Yani işte piyasada herkes Windows mu kullanıyor? Yani kendi laptopun dışında. Yok. Her şey Linux'ta çalışıyor.
Sunucuların %70'inden fazlası zaten açık. Dünyadaki sunucuların %70'inden fazlası anladığım kadarıyla açık kaynak Linux dağıtımı çalışıyor.
Yani bakıyorsun yani Kubernetes. Google bunu geliştiriyor. Yani bu sadece Google'un şirketi mi? Ama onu özgür lisanslı, GPL lisanslı yapıyor. Niçin? Çünkü alınması istiyorlar. Yani bir şekilde öyle bir ihtiyaç hissediyorlar. Yani bunu yapmak zorunda. Yani isterlerse de parayla satabilirler ama yok. Piyasa alınması istiyor. Bir etrafında bir kullanım yaratmak istedikleri için GPL lisanslı dağıtılar. Yani dünya böyle çalışıyor. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz başka bir şey. Öğretmek gerçekten çok yanlış buluyorum. Ama sorun bu. Hocalar bilmiyorlar. Linux'u bilmiyorlar. Linux kullanmayı bilmiyorlar. Bunları suçlamıyorum. Dolayısıyla görüyorsun yani burada yani burada yapılacak bir şey var. Yani bu hem özellikle bu meslek lisesinde bunlar çok önemli kurumlar. Türkiye çok önemli kurumlar. Meslek lisesinde bütün bir Windows'ları söküp oraya Linux kurmak lazım. Yani işte oradaki öğretmen, o da öğretmenler kötü öğretmenler değiller. Bunlar gönüllü, yani ben tanıştım bazı öğretmenlerle ya da öğrencileriyle tanıştım. Gerçekten gönül vermiş, eğitimi soymuş insanlar ama bunlar yani haftada bir gün oradan çekip eğitim vermek lazım. Linux eğitim, özgür yazma eğitim, şunu yani ondan sonra bunları çok çocuklara, işte bu lise öğrencilere aktarırlar. Çok güzel şeyler yapılabilir.
Peki yani, hocam şeyde... ses bir anda yankı yaptı, pardon. TÜBİTAK'ın TÜBİTAK olduğu zamanlarda bir şey var. Pardus girişim vardı. Yeni, şu an mühendislik okuyan arkadaşlar bilmez. O konuda da siz bayağı herhalde takip etmişsinizdir. Ne düşünüyorsunuz ülkelerin böyle kendi işletim sistemi yazmaları konusunda?
Yani Pardus tabii ki hep özgür yazılım günleri, her gün, her yıl şeyleri yapıyoruz. Olsa bütün bu tartışmalara tanık oldum. Yani Pardus baştan bana biraz yanlış bir girişim geldi. Yani ne ihtiyaç var başka bir, yani teknik bir ihtiyaç yoksa yeni bir Linux dağıtımı, yani 400 farklı Linux dağıtım var. Yani buradan bir tane seçemez misin? Yani tabii ki düzgün Türkçesini yapmak lazım. Yani Türkçe karakterse, Türkçe sözlükler, işte Türkçeleştirilmiş uygulamalar falan, bunları düzgün bir şekilde yapmak lazım. Ama Pardus bile yani hala yani Türkçe doğru düz grammar check yapan bir uygulama yok. Var gibi. Yani hem Microsoft'ta var gibi hem de LibreOffice, ama bunlar update edilmiyor. O bütün para, Pardus'a verilen para oraya yatırılsaydı daha verimli olurdu. Yani ya da başka özgür yazılım projeleri destek verilseydi ve ondan sonra yani sadece Ubuntu alırız, Debian alırız. Debian üzerinde bir şeyler. Yani bir şey seçersin. Yani devlet için güvenli bir sistem. Yani bu Linux SE bir güvenli versiyonlar var. Yani hazır bir sürü çok güzel Linux dağıtım varken yeni bir Linux dağıtım yapmak bana çok akıllı bir yaklaşım gelmedi. Ve tabii ki en sonunda Pardus olmadı. Yani var ama son durumunu bilmiyorum, ama yani esas bir proje olarak battı. Ve yani başka bir şekilde, yani burada önemli olan eğitim sistemi içinde özgür yazılımın kullanılması, yaygın kullanılması. Dolayısıyla o zaman bir, yani bunu yapabilen bir öğrenci kitlesinin oluşması. Proje yapabilen, yani özgür yazılım proje yapabilen, yeni şeyler yapabilen bir kitlenin oluşması ve bu dünyanın güzelliğini anlayabilen bir kitle. Benim fark ettiğim şey, bana yazan öğrenciler, hepsi bunu yola sokuyorum ya, kendi bilgisayarında Linux Core, şuna, ilk olarak niçin falan tepkiler oluyorum, ondan sonra yapıyorlar, ondan sonra ya bu ne kadar güzel bir dünya. Yani gösteriyorsun komut satırın neyle neler yapabildiğini. Birden yani bu tıkla tıkla tıkla mouse'la uğraşmaktan, yani böyle iki komutla her şey yapıyor. Biri böyle bir şey, sihirli komutlar. Yani gerçekten bir şekilde, yani bu Unix yaratan Kernahan, Plauger, Ritchie falan, bu çok akıllı adamlar var ya, 40 sene önce bu sistemi, bu pipes'lar falan yaratan adamlar, bunlar güzel dünyaya giriyor, estetik dünyaya giriyor. Ya ne kadar güzel. Yani bir müjde oluyor. Yani sevmeye başlıyor. İş gerçekten korkmak yerine sevmeye başlıyorlar. Çok güzel oluyor. Keşke yani bunu her yerde yapabilsek.
Evet.
Evet hocam. Ben bir soruyla gireyim. Bayağı eğitimle ilgili konuştuk aslında da. Biraz daha şeye girmek istiyorum. Böyle İngiltere'de, işte Fransa'da, Finlandiya'da böyle daha ilkokul seviyesinde işte programlama, algoritma eğitimleri verilmeye başlanıyor. Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Yani Türkiye'de de bazı yerlerde böyle özel okullarda var. Yani o seviyede programlamaya ya da işte algoritma derslerinin verilmesine başlanmalı mı sizce de?
Şimdi sorun bu. Türkiye'de devlet okulunda bile yapılıyor. Ben bir proje yaptım birkaç sene önce bir başka arkadaşla, bilgiden başka arkadaşla beraber. Türkiye Eğitim Gönüllü Vakfı ile beraber. Biz eğitimleri vermiyoruz. Gönüllülere ders verip gönüllüler ders veriyorlardı. Fatih'ten bir devlet ortaokuldan gelen çocuklar scratch görmüşler. Yani orada bu bahsettiğim gönüllü, gönül vermiş öğretmenlerim. Biz Fatih'te yoksul bir bölgede bir ortaokulda yani 7. sınıf öğrencileri scratch öğretmiş. Sorun bu. Scratch korkunç bir şey. Korkunç bir şey, yanlış bir şey bence. Yani bu nereden çıktı? İşte Kaliforniya'dan çıktı Scratch. Çünkü Scratch'te şimdi yamalarla bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Ama Scratch aslında algoritmik düşünce üretmiyor. Yani bir şekilde flowchart düşünce öğretiyor. Yani böyle flowchart çiziyorsun. Böyle bu mu şu mu? Çünkü Scratch bloklarla yapılıyor. Ben epey uğraştım bu işle. Bence bu yaklaşım yanlış. Bu denemelerde, bu bahsettiğim denemede gördük ki bu yaştaki 7. sınıf çocukları, yani 12-13 yaşındaki çocukları çok daha güzel bir şekilde programını üretmek mümkün. Yani burada hem matematiği kazandırıyorsun, hem algoritmik düşünce, hem soyutlama öğretiyorsun. Bunu gayet mümkün ve bu çocuklar çok kısa bir deneyim sonrası ben hiçbir şey sormuyorum. Bana geldiler, dedi ki ya bu Scratch'tan çok daha iyidir. Bunlar normal. Yani Fatih bölgesinden gelen ortaokuldaki, devlet okulu ortaokulundaki 7. sınıf çocuklar da biz burada bunları Scheme'le üretiyoruz. Yani Lisp. Scratch yerine Lisp. Düşün.
Bayağı.
Beğeniyorlar. Beğeniyorlar da. Aa, bu çok daha güçlü. Çünkü Scratch'ta yapamadıklarınız burada yapabiliyoruz. Dolayısıyla bakıyorum, yani kızım bir Fransız okulunda, orada da Fransız okulunda Scratch. Sınavlarda Scratch. Matematik sınavında Scratch. Scratch vari bir şey. Yani bu yaklaşım çok yani hiç sevmediğim bir yaklaşım Scratch. Yani bence bu sorun çözmek matematik düşünceli tarzıyla soyutlamayla bağlamak, yani bundan iyi bir yazılımcı, ne iyi bir yazılımcı ne iyi bir matematikçi çıkmaz bu işten. Yani sadece bunu öğreneceksin Scratch kurarak. Bu iş çok zahmetli. Bu kadar öğreniyorsun. Ben o yaklaşımı beğenmiyorum ve bazen çok çaresiz hissediyorum. Çünkü bakıyorum, nereye bakıyorsun? İngiltere, Fransa, Amerika. Scratch ya da Scratch'a benzer yaklaşım. Ay çok güzel çünkü grafik. Yani böyle mouse'la tıklıyorsun, bir şey blokları birleştiriyorsun. Ama burada galiba artık Scratch'ta fonksiyon var. Ama Scratch bir yerde fonksiyon hiç yok. Ama fonksiyon bu işin özü. Yani bir şekilde bir soyutlama, yani bir soyut bir şey inşaatı. Böyle bir fonksiyon, yerel değişken, bütün değişkenler global. Yani yanlış bir yerden başlıyorsun ve tabii tasarım hiç öğretmiyorsun. Kurcalayarak bu robot başka bir yere getiriyorsun. Ama kurcalayarak, yani maymun ve daktilo makinesi yöntemle programına, Scratch'te. Ve en sonunda, yani benim kızımın bundan öğrendiği şey bu. Bu iş çok zor bana göre değil.
Peki burada bir araya girip bir şey sorabilir miyim ben de hocam? Şimdi mesela çoğu enterprise'larda, enterprise şirketlerde, kurumlarda hep object oriented yaklaşılıyor ve bu aslında çoğu yazılım sektörü içerisinde domine olmuş durumda. Ancak böyle mühendislik alanlarında daha çok fonksiyonel programlamaya yöneliyor. Ama bir taraftan object oriented
ses tamamen
bir atak olarak geliştirdiklerini, eklediklerini görüyoruz. Yani lambda expression'lar, lokal function'lar gibi.
Evet.
Ve yani bu konuda sunumların
evet, Deniz'in bağlantısı bayağı kötü
galiba. Gelişmesini nasıl görüyorsun acaba?
He. Deniz, sesin çok kesildi ne yazık ki. Bağlantında bir sorun var galiba.
He.
Aslında Deniz şunu sordu. Ben aslında hemen özet geçeyim. Tamam. Dedi ki şu anda sektörde çok fazla nesneye yönelik programlama şey yapıyor, domine etmiş durumda. Yani her firma çözümlerini nesneye yönelik bir programlama geliştirerek yapıyor. Ama bunun dışında birçok farklı paradigma da var. Bu farklı paradigmalar, yani bunları ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili ve bunları sektörde kullanılmamasının ya da tercih edilmemesinin sebebi ne olabilir diye ben böyle bir yorumlayayım.
Tamam, okey. Ya ben sağ sola seminer veririm. Gelecek fonksiyoneldir. Yani bu da yani özgür yazılımda diğer davulum functional programmer. Yani 20 senedir de bunu anlatıyorum. Yani bin bir müjdeyi açtım işte. So Structural Interpretation of Computer Programs kitabını okudum. 90'ların sonunda o ikna oldum. Yani inançlı oldum. Bunu herkese anlatıyorum. Tabii ki yani o kadar özellikle Java birikimi oldu ki yani bu o devam edecek. Yani COBOL gibi. COBOL ölmedi. Hı hı. Yani 60 senedi COBOL bizimle başında da hala COBOL'da program yazan, program maintain eden yazılımcılar var. Java bitmez. Ama yeni yazılımlar yani ben görüyorum bu functional her yer yayıyor. Yani leading edge gelişmelerde Rust mı, TypeScript mi? Yani hem güçlü static type system olan diller hem de esas olarak az çok fonksiyonel yaklaşım ya da fonksiyonel yaklaşımı kolaylaştıran diller. Yani bu leading edge, bir ileri teknoloji kullanan şeylerde artık hakim olmaya başladı. Yani aldığım feedback, yani benim o parlak mezunlarım şimdi Berlin'de Erlang yazıyor ya da Rust yazıyorlar. Bir şeyler yani bütün bu teknolojiler kullanıyorlar. Yani gelecek budur ve burada bunu anlayan en sonunda yani leading edge teknoloji ne yapmak istediğine bağlı. Tabii ki burada örneğin kütüphane bir mevcut kodlar önemli. Yani bir sürü nesne yönelik programlı diyorlar ama aslında bunların programın çoğu da nesne yönelik değil. Yalan. Java programlar. Ama bu Java programı tam bir mess. Tam bir karışık içine. Bakıyorsun null pointer exception. Null pointer exception varsa nesne yönelik programda yok. Çünkü nesne null olmaz. Yani doğru dürüst nesne yönelik programı yaparsın. Null pointer exception olamaz. Nasıl olduğunu biliyorum. Çünkü ilk başta faturamı ödemeye çalıştığımda ekrana pırr bir Java stack dump geldi. Null pointer exception gördüm. Yani yani yazılımın kalitesi bu. Yani onu kullanacak. Web sayfasında null pointer exception görüyor. Java kullandıklarını öğreniyorum. Yani o nesne yönelik programı değil. Bu kötü programcılık. Başka bir tarif olamaz. Yani çoğunlukla yani bir şekilde nesne yönelik program ne katıyor bunlara? Sayfalarca get ve set metodlar yazılıyor. Hiçbir şey yaramıyorlar. Sadece satır sayısı yükseltiyorlar. Programın satır sayısını yükseltiyorlar. Yani gerçek nesne yönelik programcılık değil. Yani benim gördüğüm bir sürü şey öyledir. Yani sadece daha uzun oluyor. Yani tabii ki insanlar bildikleri de devam etmek istiyorlar. Devam da ediyorlar. Ne yapayım? Yani patron başka şey yapmaktan korkuyor. Bunu yapan patron yani sıradan programlar yazmaya, üretmeye. Düşün, burada bir yani ne bileyim bir banka. Yazılım yaratıyorsunuz ve Java'da yazıyorsunuz. Diyor ki yani eskiden IBM satın alın işten atılmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani IBM'den bilgisayar alırsın bir işte sen başına bir şey gelmez. Ama başka daha riskli bir şey yapsan başına bir şey gelebilir. Aynı şey Java için. Java'da program yazdıranın başına hiçbir şey gelmez bir yönetici için. Yani ama bir riske girerse, başka bir teknoloji kullanmaya kalkarsa ve o sorun olursa başına bir şey gelebilir. Aynı şekilde yani diyelim ki kimse beni dolaşıyor. Her şey birden her şey Haskell'da yaz demiyorum. Yani bir şey liste yaz demiyorum. Ya da Erlang ya da bilmem ne. Kimse bunu diyemez. Çünkü haklı olarak işveren soracak ya bunun personelini nereden, bir Haskell'i bile nereden bulacağım? Yani bulamazsın Türkiye'de. Yani bulursun ama ancak matematikçi bulursun. Yani bir Türkiye'de Haskell yazan şirketler var. En az bir tane var. Çünkü bizim bir matematik hocamız hocalıktan sıkılıp oraya gittik çalışıyor şimdi. Haskell yazarak Ankara'da. Öyle bir şirket var. En az bir şirket var.
Şirketin Ankara'da olmasına da hiç şaşırmadım hocam.
yani ama gelecek orada olduğunu biliyorum. Çünkü görüyorum ki ne hangi dil varsa yani Java'da lambdalar yamılıyorlar. Lambda yaması yapıyorlar bir şekilde. O fonksiyonel dünyada kolay yapılabilen şeyler artık biz de yapabilmemiz lazım. Bunu sıkıştırıyor ama tabii ki bunu yaptıklarında sonradan yapıldığı için çok çirkin oluyor. Yani Java'nın yeni versiyonunun çıkmasını uzadıkça uzuyor ve çok zor oluyor. Yani böyle o dünya artık güzel bir dünya olmadığını düşünüyorum. Yani göreceğiz ama yani tabii ki yüz binlerce satır kod varken o olan ölmez. Yani orada Java programcılığı en az 20 sene daha lazım olacak.
Evet. Yani. Evet hocam. Yani evet. Java yazılımcılara hala iş var. Öyle diyebiliriz.
Ama COBOL'cular için iş var. Assembly yazanlar için iş var.
Doğru.
Yani her şey için iş var yani.
Doğru. Hocam Pascal. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bu akşam için. Vakit ayırdınız bize. Yaklaşık evet. Bir saattir evet. İyi olduk. Çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Eminim dinleyen, şimdi bize aslında gelen birçok soruyu cevaplamış oldunuz. Yani bizi büyük bir dertten kurtardınız özetle.
İnşallah.
Ve Mert yayından düştü sanırım. Bugün internet konusunda biraz bahtsızız galiba.
Talihsiz. O zaman biz kapatalım. Hocam çok teşekkürler geldiğiniz için. Mert böyle diğer bizim bir programımız var. Jenerik Mahmut abi diye. Oraya da böyle üniversite okuyan arkadaşlardan sorular geliyor. Büyük oranda anlattığınız şeyler orada bize çoğunlukla gelen soruları cover etmiş oldu. Bizim de işimize yaradı. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Tekrar görüşebilmek ümidiyle diyoruz ve yayını live'dan çekebiliriz Mert.